ve çalıştığı zaman zaman katkıları var. Değerli ilim adamlarımızı, dostlarımızı, STK'cıları, üniversitedeki hocalarınızı çağırıyoruz. Bu sene yine 4 konuşmacımız var. İlki Akif Emre, ben tanıtmama gerek yok herhalde, herkes tanıyor. Sağ olsun. Genç Hukukçuların Kuruluşu'ndan beri ne zaman çağırsak geliyor. Önümüzdeki hafta Doktor Beşir Eryasoy var, İstanbul Hukukçusu. Üçüncü hafta Bekir Karlıyah Hoca var, İslam felsefecisi. Dördüncü haftada Doktor Nevzat Kaya var, Süleymaniye Eski Kütüphanesi'nin müdürü. Balkanlarla ilgili çok ilginç anlatıları var onun. Dördüncü haftada onu dinleyeceğiz inşallah. Bu akşam Akif Emre hocamız diyelim bize üç tarzı tasavvur. Doğru söyledim mi? Bu sefer doğru söyledim.
Sen verdin konuyu.
Üç tarzı tasavvur anlatacağım. Üç ayrı kavram üzerinde inşallah. Saat yani bir saat 15 dakika kadar süremiz var.
Peki. Teşekkür ediyorum. İftardan sonra böyle sıkıcı bir konuşma nasıl çekilir bilmiyorum ama biraz sabrınızı zorlayarak deneyeceğiz. Çok şey hatipler vardır. Hazır böyle cebinde nereye çağırırsa konuşacağı şeyleri vardır, kalıpları vardır. Kitlenin nabzını yeterince tutarlar. Öyle birisi değilim. Ama bazı sorularımız var. Kafamızda anlamlı sorular sormaya çalışacağız. Cebimizde hazır reçetelerimiz yok, peşine söyleyelim. Bundan kaç ay evvel Bosna'da, üniversitede bir böyle bir program vardı. Benzer bir konuydu. Epey anlattık. Hocam iyi ama işte sonuçta ne olacak? Çözüm ne? Çözüm şimdilik yok ama önce anlamlı sorular soralım. Anlamlı cevapları, doğru cevapları ondan sonra veririz dedim. Bugün de o geçerli. Acil çözümler hemen ya bugünden yarına kurtuluş reçeteleri kim söylüyorsa yalan söylüyordur. Ama önce neye ihtiyacımız var? Problem alanları nedir? Nerede tıkanıklıklarımız var? Krizin, yaşadığımız medeniyet krizinin temel sorunları nerelere iniyor? Bunlara dair bir takım sorular sormakla işe başlamak gerektiğini düşünüyorum. Muharrem abi davet ettiğinde neyi konuşalım dediğinde aslında ya geçen bir işte üç farklı tasavvur, Sivitas, medeniyet ve uygarlık başlıklı bir yazı vardı. Oradan hareketle bir şeyle konuşalım dedik. Tabii o yazının arka planı var. Bir gazete yazısını aşan bir boyutu var. Hepimizin kafasında olan bazı problemler var. Ama bence anlamlı kılan mesele şu, evet Müslümanlar birkaç yüzyıldır derin krizle karşı karşıyalar. Özellikle Batı medeniyetiyle karşılaştıktan sonra hem askeri anlamda hem felsefi anlamda, düşünsel anlamda, ekonomik anlamda bir yüzleşmeyle, karşılaşmayla yüz yüzeler. Bu problemden nasıl çıkacağız? Osmanlı'nın son dönemindeki aydınlardan, devlet adamlarına kadar hemen herkesin sorduğu yakıcı soru bu. Ama önce kiminle muhatabız, nasıl bir düzlemde mücadele ediyoruz, bunları iyi tanımlamak gerekir. Muhtemelen bugün o anlamda biz daha avantajlıyız. Yani 100 yıl önceki tartışmalara baktığımızda Batı ile ilişkilerimizde, Batı düşüncesiyle, Batı medeniyetiyle kurduğumuz Osmanlı aydınlarının, gerek İslamcı olsun, gerek Türkçü olsun, Batıcı olsun aydınların Batı'ya dair evet belki birikimleri, kültürleri, eğitimleri bakıyorsunuz şaşırtacak derecede çok güçlü eğitim almışlar. Bir imparatorluk kültürünü hissediyorsunuz ama işte Batı'nın tekniğini alalım, ahlakını almayalım türünden basit indirgenecek bir ilişki biçimine kadar değişen bazı formüller önerilmiş. Bugünden düne baktığımızda iyi ki o tartışmalar yapılmış. İyi niyetle ümmetin içine girdiği her anlamda devasa bir problemle karşı karşıyalar o dönem. Bir imparatorluğun çatırdamakta olduğu bir dönemi düşünüyorsunuz ve bir medeniyetle ilk defa insanlık tarihinde ele geçirdiği devasa bir gücü sizin üstünüze doğru geliyor. Buna karşı nasıl bir tedbir alabilir, bu krizi nasıl yönetebiliriz sorusuna hataları da olsa, yanlışları da olsa iyi niyetle çok ciddi kafa patlatmış. Bu birikimin üzerinden biz bir şeyler konuşuyor olmamız gerekir bugün. Ama maalesef arada bir ciddi bir kopukluk var. Bu geleneğin üstüne yeni tartışmalar, yeni çözümler, yeni analizler geliştirmek için yeterince bir mesafe aldığımızı düşünmüyorum. Ama elimizde ciddi bir malzeme var, birikim var. O anlamda çok daha fazla bazı alanlarda şeyimiz var, imkanlarımız var. Bugünlerde son herhalde 10 yıl diyebilirim, benim gözlemleyebildiğim kadarıyla yoğun biçimde çok popülerleştirilen bir medeniyet kavramı var. Daha önceden çok nadir kullanılırdı. Biz kullandığımızda da yadırganırdı, neden bahsediyor bu falan diye. Ama bugün o kadar pelesenk hale getirildi ki, işte bir esnaf bile medeniyetten bahsediyor veya bir siyasetçi de olur olmaz bizim medeniyetimiz diye saçma sapan argümanları birbirine eklemleyerek, goya sentez yaparak yeni kavramlar geliştiriyor. Yani medeniyet denildiğinde içi boş, bir tür ebru, teslim, hat, işte birkaç sema ayini falan gibi gelenekle böyle karışık, tuhaf bir nostaljiyle karışık bir şey algılamasından tutun. Ne söylediğinden habersiz ama herhalde iyi bir şeylerdeydi. Bağlamından kopup bir takım popülerleştirmiş bir söylem var. Bunun üzerinde ciddi olarak düşünmemiz gerekiyor. Evet, bir medeniyet problemi var. Medeniyet tasavvuruna sahip olmamız gerekir. Ama diğer taraftan da medeniyeti dinin yerine ikame eden bir tehlikeli bir gelişme de var. Bu medeniyet dediğimiz şeyin tam tanımının yapılamamasından, içini doldurulmamasından popüler olan her kavram maalesef zamanla içi boşaltılıyor ve başka mecraya akıyor. Bu yeterince yetkin kişiler tarafından entelektüel camiada tartışılıp yeterince hazmedilmeden piyasaya sürüldüğü için, maalesef piyasa tabirini kullanıyorum, piyasaya sürüldüğü için bir kavram kargaşası oluyor. Biraz bunun etrafında dolaşmak istiyorum bugün. Esas soru şu, gerçekten bir İslam medeniyeti var mı, hala devam ediyor mu? Veya bunu biraz daha başka bir şekilde sorabiliriz. Daha medyatik anlamda belki, medya diliyle şey yaparsak. Bir İslam dünyasından mı bahsediyoruz, yoksa bir İslam aleminden mi? Bu da çok önemli bir şey. Medeniyet sorusuyla doğrudan alakalı bir şey. Bu girişten sonra şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. İslam dünyası, İslam tarihi 20. yüzyıla gelinceye kadar birkaç büyük darbe yedi. Bu darbelerin herhalde en önemlilerinden biri, ilklerinden biri Moğol istilasıydı. Moğol istilası biliyorsunuz, işte Orta Asya'da çıkıp önce İran'ı, oradan sonra Bağdat'a kadar bütün Orta Doğu'yu, Filistin'i vuran, Anadolu'ya kadar gelen bir yıkım oldu. Herhalde İslam medeniyetinin de en fazla gerilemesine sebep olan olaylardan biri olarak da anlatılır tarihçiler. Yani işte kütüphanelerin yıkılması, ilim medreselerin dağıtılması vesaire. Ondan belki 1000 yıl sonra işte 20. yüzyılın başlarında İslam dünyası yine büyük bir saldırıyla karşılaştı. O da Batı'nın kolonyal gücünü kullanarak dünyanın geri kalan, Avrupa'nın dışında kalan bütün dünyayı neredeyse işgal eden, sömüren bir yönetim ve askeri güç kullanımı gerçekleştirdi. İkisi arasında nasıl bir fark vardı? Bu aslında medeniyet sorusuyla alakalı anahtar bir ayrışma var. Ben bu örnekleri özellikle üzerinde düşünmemiz gerekiyor. 20. yüzyıla gelinceye kadar İslam dünyası sadece Moğollar değil, zaman zaman değişik işgaller, yıkımlarla karşılaştı. Fakat hiçbiri Batı medeniyetinin İslam dünyasına, İslam alemine yaptığı tahribat derecesinde köklü, kapsayıcı, kuşatıcı bir tahribat yapmadı. Neden? Bir yönüyle evet İslam dünyasının İslam ilimde, kültürde gerilemesine sebep oldu ama bu fiziki bir darbeydi ve toparlanması kolay oldu. İşgal olduğu vakit şu yapılıyordu. Bir şehri işgal ediyorlar veya bir ülkeyi, emirliği, krallığı, padişahlığı işgal ediyorlar. Yönetimi saraya el koyuyor. Belki ekonomik kaynaklarına da el koyuyor. Sonra çekip gidiyor veya orada yönetim devam ediyor. Ama bazı şeyleri oynamıyorlar. Neydi o? Yine oradaki hukuk sistemi devam ediyordu. İslami yaşayış devam ediyordu. Yani varıp da sizin evlenmenizden alışveriş hukukunuza kadar temel hayatınızı düzenleyen temel sisteminize çok kendi çıkarlarıyla şey yapmıyorsa, zarar vermiyorsa doğrudan bir müdahil olan sistematik bir şey yoktu, yıkım yoktu. Evet, belki hanedan değişiyordu ama hayat yine devam ediyor. İnsanlar yine alışverişini İslami kurallara, yine fıkhın, hukukun ölçüleri dahilinde yapıyor. Evlenmeyi, boşanmayı vesaire. Ama 20. yüzyıldan sonraki Batı emperyalizminin İslam dünyasında yaptığı yıkım bundan çok daha farklı bir muhtevaya sahip. Sadece işgal etmek veya oranın ekonomik kaynaklarını sömürmekle kalmadılar. Oranın temel İslam medeniyetinin temel kodlarını değiştirerek, kodlarıyla oynayarak, onun siyasal, hukuksal bütün sistemini alt üst ederek bir hayat tarzını, yaşama biçimini, dünya tasavvurunu yeniden formatladılar. Yeniden bir insan tipi ve toplum tipi üretmeye çalıştılar. Moğol istilaları örneğine baktığımızda hatta tam tersi oldu. Ne oldu? Bir iki nesil sonra Moğolların atadıkları valiler, yöneticiler İslam toplumu içerisinde eridi, asimli oldu ve bir nesil sonra hepsi Müslümanlaştı. Ama Batı saldırısı karşısında bu yeni bir olay, tamamen yeni bir olay ve bunu doğru okumamız gerekiyor. Ve halen işgal altında olmayan ülkeler bile veya sözüm ona bağımsızlığını kazanmış ulus devletler bile Batı medeniyetinin mantalitesi içerisinde yönetiliyor, ona göre bir toplum oluşturuluyor. İnsanlar üretim, tüketim, alışveriş, hayata olan ilişkileri tamamen batılı değer yargılar üzerinden, batılı standartlar üzerinden oluşturulmaya çalışıyor. Peki bu sorun nasıl aşılacak? Nedir bu? Gerçekten bir sorun mu? Çağdaş medeniyet seviyesine erişmek denilen şey biraz da hayatı tanzim eden bütün referans sistemlerinin değiştirilmesi anlamına gelir. Yani bu anlamda işte medeniyet nedir sorusuna soracak olursak kabaca şunu ben söyleyebilirim. Yani bunun çok sofistike açıklamaları, tahlilleri vardır ama akşam bunun şeyi değil. Bir toplumun sahip olduğu değerler sistemine dayanarak hayatın bütününe dair, bütününü kuşatacak şekilde ürettiği bütün etkinlikler aslında o medeniyetin bütününü oluşturuyor. Şimdi İslam medeniyetinden bahsediyorsak, İslam medeniyeti dinden beslenerek, dini referans alarak oluşturmuş bütün eylemlerin, etkinliklerinin tamamıdır. Bu dinin kendisi değildir ama dinin türevidir adeta. Dinden türeyen, dinden üretilen ama dini referans alan ama dinle örtüşmeyebilir, zaman zaman sapmalar bile olabilir ama bütünü aslında bu medeniyet dediğimiz şeyin, etkinliğin, o atmosferin tümünü oluşturur. Kabaca bu. Şimdi buradan yola çıkarak medeniyet tanımları bizde, yani teknik şeye pek girmek istemiyorum. Batı'da da bugünkü anladığımız anlamda medeniyet 19. yüzyılda çok yaygınlık kazandı. O 18. yüzyıldan itibaren 16. yüzyılda çıkmış Civitas'tan üretilerek toplumu esas Avrupalı beyaz olanları barbarlardan ayıran bir şey, ayrıcalıklılığı tanımlayan bir kavram olarak üretildi. Yani bir Avrupa merkezli bir kavram ve insan merkezli. Yani insanı Avrupalılığı merkeze alan, kiliseyi de dışlayan, dini de dışlayan yeni bir tasavvur biçimidir. Daha sonra bu bugünkü kullandığımız anlama yakın biçimde, işte bilimde, teknolojide gelişmişliği, progresi aslında içeren anlamda kullanıldı. Almanların kültür kavramı biraz da Fransız ve İngilizlerin sivilizasyona denk gelen bir kavramdır. Burada sivilizasyon Alman ve affedersiniz Fransız ve İngilizlerin kibrini taşır. Daha sivilize olmayı, daha incelmişliği, ince zevklere, sanata, estetiğe sahip olmayı, şehirliliği ima eder. Almanlarınki ise Alman kimliğini ortaya koyan o kültürü yansıtır. Ama bugünkü anlamda medeniyet aslında ve bugün çok farklı kullanıyoruz ama 19. yüzyılda hatta 20. yüzyılın başlarında bile medeniyet tek bir medeniyetti Batı'nın gözünde. O da Batı'nın elinde geliştirdiği medeniyetti. Onun dışında medeni olanlar ve olmayanlar vardı. Medeni olanlar gelişmiş Avrupa'ydı. Olmayanlar ve medenileştirilmesi gerekenler de dünyanın ötekileriydi. Fakat 20. yüzyılın ortalarına falan geldiğimizde medeniyet tarihçileri artık medeniyetler arası karşılaşma, medeniyetler arası diyalog gibi kavramlar kullanmaya başladılar. Diyalog olabilmesi için farklı medeniyetlerin de olduğunu kabul etmek gerekir. Ve o Batı merkezli dünya okuması, dünya tarihi, medeniyet okuması, Hint medeniyetini, Çin medeniyetini, İslam medeniyeti gibi insanlık birikimlerinin tümünü yok sayan ve hepsini ötekileştiren, ikinci plana atan bir yaklaşımdı. Oysa ki insanlık tarihi açısından baktığımızda da İslam medeniyeti, İslam'ın bizatihi kendisi ve onun oluşturduğu medeniyeti okunmadan, yok sayarak insanlık tarihi de okunamaz. Tıpkı Osmanlı tarihini yok sayarak bugünkü modern Avrupa'yı hatta dünya tarihini okuyamayacağımız gibi. Ama yıllardır Batı okuması Osmanlı'yı da yok saydı. Periferide ele alan, kenar iten bir yaklaşımdı. Şimdi Brodel diyor ki medeniyetleri tasnif ederken bir medeniyetin olabilmesi için şu 4-5 unsurun olması gerekir. Bunlardan biri mekan, yani coğrafi derinlik, medeniyetin kendini icra ettiği bir mekanın olması lazım. İlk akla gelen bir şey. İkincisi, bu medeniyeti yaşatacak ve muhatap olan toplumun olması lazım. Üçüncüsü, ve buna çok önemser, merkezi bir rol, ekonominin, işleyen bir ekonomisinin, ekonomik sisteminin olması lazım. Dördüncüsü, ortak bir zihniyet. Yani bu belli coğrafyada, belli bir toplumun, belli ortak hayatı paylaşırken, üretirken, tüketirken, bir şeyler ortaya koyurken bunu dayandığı bir zihniyete sahip olması ve süreklilik. Yani tarihi tecrübeyle birlikte süreklilik. Şimdi bunu ben birkaç yazıda kullandım. Yani İslam medeniyeti çerçevesinde bir genel anlamda yaptığımızda bu biraz daha şöyle bir şey çıkıyor. Bir, evet, coğrafi derinlik şart, yani İslam dünyasına baktığımızda bugün dünyanın, eski dünyanın Atlas Okyanusu'ndan Pasifik'e kadar, Büyük Okyanus'a kadar, Asya'dan Avrupa ve Afrika'ya kadar sürekli ve kesintisiz bir coğrafya hemen hemen tamamı İslam dünyasının şeyindedir, elindedir. Şimdi bunun sadece yaşanılan bir toprak parçası değil, bugün dünya hegemonyasının, dünyadaki çıkar çatışmalarının da en yoğun biçimde, hatta medeniyet dediğimiz bugün teknolojinin gelişmişliğinin, refahın da kaderini belirleyecek hem stratejik mekanlar, coğrafya hem de yer altı, yer üstü zenginlikleri açısından anahtar rolü elinde tutan bir coğrafyada bulunuyor Müslümanlar. Nedir o coğrafya? Yani bakın, ne kadar nükleer silahlarınız olursa olsun, ne kadar gelişmiş silahlarınız, imkanlarınız olursa olsun, yine konvansiyonel yöntemlere başvurmak zorunda kalacaksınız. Dünyadaki en stratejik, ticari ve askeri anlamda su yollarının hemen hemen 10-15 tane su yolu var. Bunun en az 10 tanesi doğrudan veya taraflı olarak Müslümanların kontrolünde. Neyi kastediyorum? Yani Süveyş Kanalı, İstanbul Boğazı, Hürmüz Boğazı falan gibi. Hepsine bir bakın. Ya petrol yollarının üzerindedir ya askeri bir şeydir. Stratejik olarak böyle. Yine bu coğrafya ekonomik anlamda da söylemeye gerek yok ama sadece bu bölgeyi değil, bütün insanlığın geleceğini de ilgilendirecek zenginliğe sahip. Zaten bütün problemler bizim kendi halimize baş bırakılmamamızın sebebi de belki de böylesine devasa bir stratejik kritik şeyi elimizde tutuyor olmamız. Evet, coğrafi derinlik bu. Temel referans sistemine sahip olması ve bunun burada bir kesintinin olmaması. Bundan neyi kastediyorum? İslam medeniyetinin, yani İslam'ın usulden bilime, düşünceden sanata, bütün alanlarda ortaya koyduğu bütün sistem, yöntem, usul, metoda dair ne varsa burada hiçbir sorun yok. Bütün şey, referans sistemi sağlam ve bu referans sistemimiz hadisten, fıkıhtan, tefsire kadar klasik ilimler de dahil olmak üzere bugüne kadar gelmiş ve burada bir şey yok, bir sistematik oluşturulmuş. Yani değerler sistemini şey yapacak, uygulayacak, onun teorik altyapısını oluşturacak bir referans sistemi var. Burada bir sorun yok İslam dünyasında. Belki de evet, Batı çok sonradan başladığı için ve Yunan'ı ve Roma'yı da aslında eklektik biçimde sonradan eklediği, evet bir takım şeyleri var, sürekliliği var ama İslam medeniyeti kadar bu kadar sistematize olmuş, referans sistemi sağlam, başka bir medeniyet de bugüne gelmiş, bugüne kadar hayatiyetini sürdürmüş bir medeniyet yok. Tarihi tecrübe ve süreklilik, yani bir medeniyetin hala yaşıyor olması için tarih boyunca tatbik edilmiş, uygulanmış ve sürekliliğinin olması gerekir. Bu süreklilik aslında çok kritik bir şey, hiçbir medeniyette olmayan bir şey. İslam bizatihi vaaz ettiği hakikat gereği insanlık tarihi boyunca hep bir süreklilik içerisindedir. Yani peygamberler tarihinden beraber aldığınızda, ben bunu ilk defa şeyde çarptım, Kudüs'ü gezdiğimde, evet biz peygamberler tarihi, işte dinler tarihi olarak okuyoruz ama bir medeniyet bağlamında baktığımızda da vahiy çizginin ta İbrahim, Hazreti İbrahim'den itibaren bütün o sokaklarda tek orada yaşıyor olması sadece İslam'ın, Müslümanların bir zamanlar Kudüs'te ah ne güzel hoşgörü sahibiymişlerle izah edilecek bir olay değil. Bizatihi İslam medeniyetinin sürekliliğiyle de alakalı bir şey. Bütün o şeyi, nebevi şeyi, yani tahrif edilmiş haliyle de olsa bir şekilde onlar da korunmuş. Orada mekana nasıl yansıdığını görüyorsunuz. Yani burada İslam medeniyetinin bir sürekliliği ve tarihi tecrübesi anlamında hiçbir sorunu yok. Ve toplum unsuru, evet işte dünyanın her yerinde bunu yaşayan, yaşatan, yaşam iddiasında olan insanlar var. Peki problem burada şu. Peki bu İslam medeniyeti hala varsa, yaşıyorsa neden Müslümanlar bu halde? Veya gerçekten yaşıyor mu? Kaçınılmaz bir acı gerçek var. İşte bugün Müslümanlar birbirini boğazlıyor. Yani artık nevzuhur şeyler de oluştu. Orta Doğu'nun şeyinde olmayan, genlerinde olmayan etnik ve mezhebi çatışmalar neredeyse körüklenir hale geldi. Bu kadar deforme olmuş. Her taraftan sefalet içerisinde bir manzara arz eden İslam dünyası gerçekten bu medeniyet yaşıyor mu? Bu can alıcı bir soru ve can sıkıcı bir şey. Bence problem şu, bu şeyde ölü olan İslam medeniyeti değil, ölü olan ve bu bütün söylediklerimizle örtüşmeyen Müslümanların kendisi. Bunu birkaç yerde belki dinlemiş olabilirsin. Verdiğim çok hoşuma giden bir örnek, bir zamanla bir hocam anlatmıştı. Ben sürekli beğendiğim için ve açıklayıcı bir şey olduğu için yine tekrarlamak durumundayım. İslam medeniyeti eğer bir kalpse ve bu bütün bu referans sistemleriyle, onun temellerini oluşturan değerli yargılarla kan pompalamaya devam ediyor. Kalp canlı. Fakat onu alıp o enerjiyle bir iş yapacak olan kaslarımızı, damarlarla elimiz arasındaki damarlarda kesiklik var. O kan buraya ulaşmıyor. Bizim bizzat Türkiye tecrübesine de baktığımızda, evet bütün bunları söylüyoruz, ediyoruz ama işte bir Süleymaniye kütüphanesine girip 100 sene önce yazılmış bir metni okuyacak içimizde kaç kişi vardır? Böylesine bir yangından geçmişiz. Böylesine bir kopukluk var. Ama bu bağlantı kurulduğu vakit tekrar harekete geçmesi, canlanması ve insanlığa bir teklif sunması her an için mümkün. Şimdi bu İslam'ın aslında hala canlı olup olmadığı, var olup olmadığı sorusuna bir klasik dönemden, bir de modern dönemden bir iki misal vereceğim. Ondan sonra devam etmek istiyorum. Eğer okuduysanız İbn Battuta'yı niçin okumalıyız diye bir yazı yazmıştım. İbn Battuta herhangi bir macera perest değil, herhangi bir seyyahta değil. Bu medeniyet açısından, medeniyet tasavvuru açısından okuduğumuzda çok anlamlı dersler çıkarabileceğimiz bir hayat hikayesidir ve anlattıkları çok ilginçtir. Ne demek istediğimi belirtmek için bir iki örnek vermek istiyorum. Fas'tan yola çıkıp işte ta Çin'e kadar yolu devam ediyor. Hindistan'a, Komor Adaları'na kadar uzanıyor. Anadolu'ya, Kırım'a kadar çıkıyor. Böyle 20 yıldan fazla bir süren bir seyahat var ve bir fakihtir kendisi aynı zamanda. Gittiği yerlerde ders veriyor. Oralarda ilmi öğretiyor. Ondan sonra yoluna devam ediyor. Böyle de bir adam sonuçta bir hacca gitmek için niyet ediyor ama yolu buralara kuruyor. İki örnek var. Hindistan'da bir ara parasız kalıyor. Bir tüccardan, Müslüman tüccardan borç alıyor. Sonra ayrılıyor. Yani o zamanki insan ilişkileri, alışveriş ilişkilerinin nasıl olduğunu şu anda tahayyül edemiyoruz. Yani güvene dayalı bir şey veya muhtemelen yazılı bir şeyler de vardır. Ama işte bir seyyah borç veriyor ve adam bırakıp gidiyor. 4 yıl sonra Çin'de o tüccarla buluşuyor ve borcunu ödüyor. Yine Çin'deyken bir Tancalı iki hemşerisiyle karşılaşıyor. Baba oğul. Düşünebiliyor musun? Tanca ta şeyin Fas'ın Atlas Okyanusu kıyısında bir şehrin. Şu anda kendi türbesi de orada. Orada Tanca'dan Çin'e kadar gitmiş. Ticaret yapmaya gitmiş bir baba oğul. Ve yıllar sonra tekrar İbn-i Battuta memleketine döndüğünde bu sefer Mali'ye, bugünkü Mali dediğimiz Orta Afrika'da o zaman dünyanın en önemli ekonomik hayatın canlı olduğu en önemli yerlerinden biridir. Maalesef Afrika'yı o yönüyle bilmeyiz biz. Tıpkı İpek Yolu gibi altın yol vardı. Dünya altın ticaretinin en önemli kaynaklarından biriydi. O yolu orayı keşfetmek için yola çıktığında o Tancalı hemşerileriyle karşılaşıyor. Şimdi bu iki örnek tesadüfen iki macera perestin dünyanın değişik köşelerinde karşılaşmasıyla alakalı bir şey değil. Yani aslında Atlas Okyanusu'ndan o zamanki bilinen tüm dünyanın yani ana kıtanın, karanın, Afrika'nın, Asya'nın, Avrupa'ya kadar bütün bu Müslümanların hakim olduğu alanda bir ticari, sosyal, ekonomik, ilmi, kültürel bir akışkanlık, bir kendi küreselliğini oluşturmuş bir yapı vardı. Bu medeniyet dediğimiz şey bu böyle bir şey. Yani o kadar ilginç çarpıcı şeyler var ki İbn-i Battuta'nın seyahatinde. Mesela Anadolu'ya geliyor, Selçuklar zamanlı. O zamanki işte lonca sistemini anlatıyor. Burada karşılaştık. Bir kış günü Göynük'te ormanda yalnız Göynük'e doğru yol alırken bugünkü Göynük'te kış günü bir ormanda ışık görüyor. Varıyorlar bir tekke. O zaman orada işte tekkenin Anadolu Müslümanlığındaki yeri falan bunları anlatıyor. O anlamda o gözle yeniden okunması gerekir. Eğer bu Batılıların elinde olsaydı muhtemelen ne filmler yapılırdı, üzerinde ne araştırmalar, şeyler yapılabilirdi. Çünkü bir alimin gözüyle dünyayı anlatıyor adam. Herhangi bir seyyah değil. Şimdi günümüzde dair bir şey anlatacağım. Bu da benim başımdan geçen bir iki olay. Tayland'ın güneyinde Patani bölgesi var. Müslümanların çoğunlukta olduğu Tayland'ın bir bölgede Müslümanlar var. Orada bir ormanın içerisinde bir medreseye götürdüler. Yani şu anda Pateni haritada kaç kişi gösterebilir? Hemen şurada diye yani zor iş bela bulur herhalde buralar diye. Ve orada işte tam bir jungle, yerleşim yeri yok ve ormanın içerisinde böyle bir alan boşaltılmış. Kulübelerde, bu resimlerde gördüğünüz kazıklı şeyler, kulübelerde öğrenci odaları var, kulübelerde. Tam ortasında da bir mescit ve büyükçe ders yapılan yer var. Birkaç yüzyıl önce kurulmuş bir medrese ve bu medrese hala faal. Şöyle bir ders programına baktım. Medresedeki temel derslerin hemen hepsi İstanbul Medresesi'nin müfredatıyla aynı. Yani Osmanlı dönemi bir İstanbul Medresesi'nde ne okutuluyorsa bütün temel bilimler orada var. Tek bir farklılık İmam Gazali'nin İhyası da ders olarak okutuluyor. İstanbul Medreselerinde o okutulmaz. Çünkü burası Hanefi, orası Şafii. Şimdi bir kıyas yapalım. Biri işte Osmanlı medeniyetinin, İslam medeniyetinin payitahtı, başkentliği olmuş, başkentliğini yapmış, kültürün, ilim hayatının her anlamda zirvede olduğu bir yerin eğitim sistemiyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir ormanda dilini dişini bilmediğimiz bir Müslüman topluluğunun okulunda, medresesindeki eğitim sistemi aynı standartla orada kurulabilmiş. Bunu kurabilecek şey işte güç, bir medeniyettir. Yani ortak referanslara, ortak tasavvurla, ortak değerlerden beslenerek kültürel, ilmi altyapısıyla dünyayı algılayış biçimleri, insan tipini nasıl oluşturacağına dair iki şey, birbirisi arasında hiçbir farkın olmaması. Bu medreseden bir de tekke örneği vereceğim. Çok farklı. Yine böyle. Bundan 4-5 yıl 4 yıl falan oldu. Bir Temmuz pardon, Ağustos'u yanlış hatırlamıyorsam Bosna'da İgman Dağı'nın zirvelerinde, ormanın içerisinde tek bir mescit ve bir tekke var mescidin yanında. Dağın derinliklerinde. O manzara beni çok etkiledi. Yani çok etkilendiğim şeylerden biridir hayatta. Devasa bir orman ve İgman o kuşatma sırasında İgman cephesinin en yoğun savaşlarının olduğu yer oralarda olmuş. Ve orada her yıl Ağustos'un 5'inde o savaşın en kritik anda zaferle sonuçlandığı bir günde ve tekkenin şeyhi de o cephenin komutanı halen yaşıyor. Ve orada bir zikre katıldı. Sabaha kadar sürdü. Tabii manevi olarak insanı şey yapan, haz duyduğu, tat aldığı bir ortam. Bir de şey çok etkileyici. Arka planı, hikayesi çok ilginç olayın. Ve çok zarif, estetik bir şey. Ahşap bir mescit. Yanında yine estetik bir tekke. Bu burada dursun. Bir de daha önce 2000'lerin başındaydı. Bir Sudan'a gitmiştim. Umdurman'da bir Kadiri Şeyhi ile tanıştım. Nil'in öbür tarafında. Ve Umdurman'ın yani Hartum'un karşı tarafı oluyor. Umdurman'da o mahallelerin arasında bir tekkiye davet ettik. Camiye çıktık. Tekkede orada bir zikir yapıldı. Şimdi Avrupa'nın ortası değil ama işte Avrupa'nın eteklerinde bir İgman Dağı'ndaki zikirle Afrika çölünün ortasındaki Nil kenarındaki bir fizikleri, dilleri, tarihleri tamamen farklı birbirine kalmış şeyin zikir hemen hemen aynıydı. Şimdi bu süreklilik ve din anlayışı, toplum anlayışı aslında bunların mahiyetini tartışabiliriz ama bir bütünlük arz edebiliyorsa bunları çoğaltabiliriz. Hepimizin hayatında buna benzer şeyler olmuştur, yaşamıştır. Yani bu anlattıklarım İbn-i Battah'ın hayatında işte 1000 yıl önceki bir hikaye değil. Bugün 20. yüzyılda, 2000'li yıllarda halen yaşadığımız, tanık olduğumuz bir aynileşme. Bunu sağlayan şey aslında bir medeniyetin var olduğunu gösteriyor. Dikkat ederseniz son dönemlerde medyada ısrarla özellikle İngilizce literatürde İslam dünyası kavramına vurgu yaparlar. İslam, Müslüman dünyası kavramı, özellikle Müslüman dünya, Muslim World diyorlar. Yani aslında bu Muslim World, bugün şu ana kadar bahsetmeye çalıştığım bir ortak medeniyet değerleri olmayan ama şöyle böyle bir şekilde ortak inançları paylaşan fakat hayat tarzı, dünyayla ilişkileri, değer yargıları tamamen farklı, ayrışmış bir insanlar topluluğu ima edilmek isteniyor. Oysa ki bilinçli kullananlar özellikle ısrar ettikleri Islamic World, yani İslam alemi demek yerine Müslüman dünyasını ısrarlaşacak. Bu tamamen bir medeniyet bilinciyle seçilmiş bir kavramsallaştırmadır. Yani kesinlikle tesadüfi bir şey yok. Peki madem böyle şey var, biz her şeye rağmen bir İslam alemi var, bir İslam medeniyeti, evet bir takım sıkıntılar, sorunlar yaşıyoruz, İslam medeniyeti yaşıyor ama ne eksik ki biz halen böyle paramparça, siyasal olarak, kültürel olarak paramparça vaziyetteyiz. Olay şu, evet biz büyük bir yangından çıktık ve yeni yeni kendimize geliyoruz, yeni yeni toparlanıyoruz. Bütün bunları yeni yeni bir takım bize empoze edilen kavramlar, ideolojiler, değer yargılarından yeni yeni Müslümanlar silkilenerek kendine gelmeye çalışıyor. Ve hiçbir zaman da Müslümanların eğer biz ciddi bir cehdüzde içinde olmazsak hiçbir zaman da bizi kendi kendimize kalmamıza izin vermek istemeyecekler. Ama neden vermek istemeyecekler? Yani neden Müslümanlığın, İslam medeniyetinin yeniden kendini toparlamasına vermeyecekler? Evet, ilahi olarak iman küfür çatışması ayrı. Şu anda sosyolojik, sosyal bilim düzeyinde bir çözümleme yapıyoruz. İlahiyat değil konumuz. İman küfür çatışması ezelidir. O devam edecek. Ama neden bunlar yapıyor? Çünkü Batı medeniyetinin şu anda içine girdiği süreç bir yandan bütün insanlığı bir tüketim aracı haline getirip müşteri haline getirmek isterken diğer taraftan da buna meydan okuyacak, bu projeyi aksatacak, insanlığa da bir alternatif, bir teklif sunacak yegane medeniyetin İslam medeniyeti olduğunun bilincindir. Bu sadece bir slogan değil. Yani Batı medeniyeti şu anda geldiği aşım açısından hem Müslümanların da kendilerine sorması gereken bence 3-4 tane temel sorun var, hesaplaşmamız gereken. Bir, küresel kapitalizmle, kapitalizmin üretim, tüketim ve insan ilişkileriyle hesaplaşmak zorundayız. Bu çok temel bir konu ve buna meydan okuyacak hiçbir değere, hiçbir oluşuma izin vermek istemeyeceklerdir. Bu istemeyeceklerdir, yani olmayacak anlamına gelmiyor. İki, moderniteyle biz hesaplaşmak zorundayız. Modernite, tarihte ilk defa total olarak ilahi olandan, kutsal olandan insanlığın kopuşu demektir. Hayatı, eşyayı, evreni yorumlayış biçiminde bütün Tanrı'yı, kutsal olanı devre dışı bırakmak. Tamamen insan aklını indirgemekle alakalı bir dünya görüşüdür. Kapitalizmle modernite bir araya geldiğinde sekülerizm ortaya çıkar. Çünkü ikisi hem bireyselleşmeyi hem de insan, iktisat, toplum ilişkilerinde kutsal olanı devre dışı bırakmayı gerektirir. Doğal olarak da bunun sonucu sekülerleşmedir. Bu üç temel unsur bizim İslam dünyasının, Müslümanların hesaplaşması gereken üç temel maddedir ve bunun açılımlarıyla hesaplaşmak zorundayız. Batı medeniyeti dediğimizde zaten insanlığa bunları empoze etmek istiyor. Küresel kapitalizmin artık eski vahşi kapitalizmin sadece Avrupa ile sınırlı gelişmişliği ile alakalı değil, artık finans sistemiyle bütün insanlığı bir müşteri haline getirmeye çalışan, kendisini eklemleyen ve kendisi de eklemlenerek büyüyen bir yapısı var. Tarihte buna benzer bir sistem hemen herhalde hiç olmadı. Bir buna karşı direnmek ve hesaplaşmak zorundayız. Maalesef bugün Müslümanlar bir yandan iktidara yürüdüğünü söylerken, bir yandan yeni Türkiye'yi kurduğunu söylerken, Arap Baharı'yla işte iktidarlara geliyoruz, bütün bölgenin siyasi kaderi değişiyor derken, evet siyasal olarak görüntüde böyle bir görüntü var. Fakat gönüllü olarak küresel kapitalizmin değer yargılarını, sistemini farkında olarak veya olmayarak yerleştiriyoruz. Bugün Türkiye'ye örneğini verirsek, Türkiye'de Müslümanlar eliyle geri dönülmeyecek biçimde neredeyse kapitalizmin bütün değerleri, kurumları yerleşmiş vaziyette. Şimdi bununla hesaplaşmıyorsa Başka hesaplaşacak hiçbir şey kalmamıştı mektepte. Ama hala sokaktaki bir hacı amca, sıradan bir Müslüman faiz haramdır diyorsa küresel kapitalizme kafa tutuyor demektir. Belki oturduğu yerden bu çözümlemelerin hiçbirini yapmıyor. Ama bu sözü üzerine hayatını tanzim ediyorsa, hayatı bunun etrafında örgütlüyorsa ve insanlar da bununla bir hayat ve toplum oluşturuyorsa küresel kapitalizme gerçekten kafa tutuyor ve meydan okuyor demek. Buna kesinlikle izin vermek istemeyeceklerdir. Peki buna biz reddin dışında bir Müslümanların önerisi, çözümleri var mı? Şu anda henüz yok. Ama kafa yormak ve bunun üzerine bir inşa edici bir girişimde bulmak zorunda. En büyük zaaflarımızdan biri şu tespitte yapmak zorunda. İslam medeniyeti 1500, 1600, 1700'lere kadar belki ticari ticarette, üretimde, diğer alanlarda gerçekten yenilikler geliştirdi, çözümler üretti ama finans kapitalizmini, finans ilişkileri, özellikle parasal ilişkilerde çünkü çok yeni bir olaydı ve İslam medeniyetinin de pek çok alanda gerilemeye düştüğü, batı karşısında yenilmeye başladığı bir döneme denk geldi. Finans konusunda yeterince bir hazırlığımız yoktu. Bir, bunun için kapitalizmin doğasını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Nasıl işlediğini. İki, kendi kaynaklarımızı çok iyi bilip buna göre kendi çözümlerimizi üretmek zorundayız. Dolayısıyla modernite, kapitalizm ve sekülerizm ilişkisi hem evren tasavvurumuzu, dünya tasavvurumuzu, dünya anlayışımızı, insan ilişkilerimizi, helali, haramı, israfı hepsiyle birlikte bir araya aldığımızda hiçbir medeniyet, hiçbir kültür kapitalizme veya başka bir sisteme bu denli kafa tutacak, meydan okuyacak devlet sistemine sahip değil. Yani günlük hayat pratiklerimiz bizzati tek tek de olsa moderniteye de kafa tutuyor insan, Müslüman olmak kapitalizme de kafa tutuyor. Hala yeryüzünde moderniteye karşı da kapitalizme de karşı da direnen yegane vaha Orta Doğu Müslüman coğrafyası kaldı. Bütün zaaflarına rağmen. Buradaki potansiyeli biz hala çok geç olmadan harekete geçirmek, entelektüel anlamda, akademik alanda bunları yeniden üretmez ve yeni çözümleri getirmezsek vakit çok geç olabilir. Bakın ne oldu? Basit bir şey. Geçenlerde eski bir dergiyi karıştırıyordum. 1976 dergide şöyle bir haber, Sevil dergisinde. Cidde'de İslam İktisadı, Uluslararası İslam İktisadı Konferansı yapılmış. Yani İsmail Raci Faruki'den işte Hurşit Ahmet'e kadar o zamanki baktım bir sürü isimler orada tebliğler sunmuş. Demek ki o zaman İslam iktisadına dair bir arayış vardı. Zaten okumalarımdan da ortaya çıkan şöyle bir ilginç bir sonuç var. Yani bağdan hiç farkına varmadan şeye düşüyoruz. 1970'lerden sonra herhalde o son konferans olması lazım. Daha sonra da yapıldı mı bilmiyorum. İslam iktisadı tartışmaları akademik anlamda, entelektüel anlamda, ilmi anlamda böyle bir tartışma vardı. İslam iktisadı yeniden nasıl kurulabilir? Esasları nedir? Temelleri nedir? 70'lere kadar canlı bir şey vardı. Çaba vardı. Ürünler vardı. 70'lerden sonra birdenbire bu faizsiz bankacılığa dönüştü. Dikkat eder misin? Ediyor musun? Yani bugün halen bu konudaki bütün tartışma meseleleri İslam faizsiz İslam bankacılığı diye başlayan ve sonuçta da ortaya çıkan normal bankacılık sisteminin hemen hemen aynı işini yapan ama adı işte faiz olmayan bir sisteme, ucube bir sisteme dönüştü. Neden? Çünkü bu çalışmaları finanse eden petrol şeyhleriydi. Adamların birdenbire petrolün anormal bir gelirleri oldu. Bu parayı ne yapacaklarını çözüm aradı. Onun için de Batı'da İslam dünyasındaki pek çok üniversitelere kürsüler kurdurdular. Faizsiz bankacılık. Dolayısıyla bütün olarak İslam iktisadı tartışmaları rafa kaldırıldı. İş sadece finans tartışmasını indirgendi. Şimdi olaya bütüncül olarak bakmadığımızda, bir medeniyet perspektifiyle bakmadığımızda o labirentlerin içerisinde hapsolup kalabiliyoruz. Dolayısıyla şu anda bize düşen olayı bir bütün olarak bir referans sistemimizden kopmadan, oradan beslenerek ama yaşadığımız çağda nasıl bir meydan okumayla karşı karşıyayız ve buna nasıl eklemlenerek eklektik çözümler peşine koşmadan köklü, temelli bir arayış içine girmek zorunda. Ama hayat devam ediyor diyeceksiniz. Peki bekleyelim mi? Beklenmeyecek. Ayrı bir şey. Ama en azından bunun neyin mahsurlu, neyin mahsurlu olmadığını bilerek. Yani bundan çok değil, 5-6 sene evvel bile Türkiye'de Müslümanım diyen, İslamcı diyen hiçbir yayın organı, gazete, benim de yazdığım gazete dahil olmak üzere hiçbir televizyon banka reklamı almazdı. Bugün banka reklamı almayan hiçbir şey yok. Yazımın köşesinde internette banka reklamı görüyorum. Bu mesela bu tür bir tartışmayı yaptığım makalemin yanında ironik biçimde bu banka reklamını görüyorum. Daha da geçtik. Artık bu meseleler artık açıldı. Küresel kapitalizme entegre olmaktan neyi kastettiğimin çok görünür, basit, kolayca algılanır bir örneği olarak söylüyorum. Bugün bir kamyon sakalıyla hacı abilerimizin, hacı amcalarımızın artık banka kredisi alıp almamak gibi bir sorunları yok. Kimse bunu artık tartışmıyor. Peki ne yapalım? Onlar zengin olup gidiyor. Hayır, o değil. Bizim gücümüz hiçbir zaman kapitalistler kadar Müslümanlar zengin olmayacak. Onlar kadar zengin olursa zaten biz Müslüman olmaktan çıkacağız. Müslümanlık iddiamızdan kaybedeceğiz. O zaman biz kendimiz olarak var olmanın imkanlarını ve zorluklarını yaşamak zorundayız. Evet, bir bedeli var. Buna hem zihnen kafamızı yorarak bir şeyler üretmek zorundayız. Belki onlarca yıl, yüzlerce yıl sürecek bir şey değil bu aslında. Ama hemen doğru teşhis yapıp neyin eksikliğini yaşadığımız, neyin temel sorun olduğunu tespit edip onun üzerinde yürümüş olsaydı, bu medeniyet tasavvuru dediğimiz, işte batıyı doğru anlamak, anlamlandırmak, bunu sadece bir teknolojik, askeri, başarı ve üstünlük meselesine indirgemeden, felsefi arka planıyla birlikte tarihsel süreçleri doğru okuyarak hem onun resmini ortaya koymak hem de buna karşı ne türden bir tehlikeyle karşı karşıyayız ve Müslümanlık ne diyor bunun karşısında, yaşadığımız çağa ne söylüyor bu Müslümanlık, bunun verimlerini, ürünlerini, çözümlerini ortaya koymak durumunda idik. Halen bu sorun, problem bizde, üzerimizde var. Bunu başkaları yapmayacak, biz yapacağız. Belki daha evvel bu problemin bu kadar büyüklüğünü farkında değildik. Yani Türkiye'de aslında bütün gösterişe rağmen, bütün kitlesel bir muhafazakarlaşmaya rağmen İslami bilinç yeni yeni kendiliğinden oluşuyor. Evet, halkımız Müslüman, eyvallah. Bilebildiği kadar dinini yaşıyor, yaşayamıyor ayrı bir şey ama bir yeni bir dünya kurmak, insanlığa yeni bir teklif sunmak ve dinin toplumsal, siyasal, ekonomik neyse her alanda ne söylediğine dair temel sorunlarını, temel problemlerini, temel önerilerini, tekliflerini bugüne konuşturacak bir birikime aiz değiliz. Niye değiliz? Çünkü o işte kalple kol arasındaki bağlantı kopmuş vaziyette. Yani bir devam 100 yıl öncesine kadar gelen süreklilik bir anda kopuş yaşanmış ve bu kopuşu giderdiğimiz zaman yeniden o referanslarla bir irtibat kurup çağın imkanlarıyla da yeniden bir dil geliştirebilirsek muhtemelen çok daha farklı bir dünya mümkün diyoruz. Evet. Özetle dağınık olarak iftar sonrası bunları söylemek istedim. Eğer vaktimiz varsa soru cevap varsa da belki format nasıl bilmiyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.
Sorular alın hocam. Soruları veya katkılarınızı yapın. Vaktimiz var. Ben bir küçük giriş yapayım. 99 depremini siz hatırlıyorsunuz iyice. O depremde bir yaşlı bir teyze şeylerin arasından, molozların arasından çıkarıldığında ilk söylediği söz neydi, hatırlayan var mı? 99'ları yaşayan kim var? Deprem yaşayan yok mu aranızda? O sırada Gazze'yi vuruyordu yine İsrail. Ve kadın şeyden çıkarıldığı zaman ilk sorduğu soru, Gazze'deki Müslümanlar ne alemde, ne durumda? Hala İsrail'i vuruyor mu diye. Hatta o bir derginin kapağı olmuştu o günlerde. Yani o Müslüman bilinç o teyzede de bir şekilde resmedilmiş bir elbise gibi görünüyor. Başka örnekler de verebilirsiniz.
Bangladeş'te Müslüman profesör vardı, bu mikrokrediyi bulan.
Hatta Hindistan'da uygulayan.
Türkiye'de de uygulamaları var. Yani böyle aslında İslam dünyasında da örnek uygulamalar var. Hatta Dünya Barış Ödülü falan almıştı. Yani Türkiye'de birkaç kez getirmişler. Ama değerlendiremiyoruz yani böyle örnekleri diğer ülkelerden de olsa.
Zaman bu zeminle alakalı bir şey söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de dünya kadar Müslüman hukukçu var veya Müslüman hukukçu olarak bilinenler var. Kendine Müslüman hukukçuyum diyenler var. Veya bu şekilde atıf yapılan bir dünya insan var. Ben kendi mesleğimdekilere bakıyorum, avukatlara. Hakim ve savcılara bakıyorum. Akademisyenleri biraz kenara bırakıyorum. Çünkü onlar meslek olarak da eser yapmak, yayın yapmak zorundalar. Ama bu mecburiyetin dışında olanlara bakıyorsunuz. Ne defteri var, ne kitabı var, ne makalesi var, ne bir konferansı var, ne bir araştırma raporu var. Bana epeyce ilginç geliyor. Ama şimdi bu çalışmaya bakıyorum. 16 yıldır hiç kesintisiz, tatilsiz devam eden bir çalışma. Sadece bu çalışmanın ortaya koyduğu eser demeliyiz bir şekilde. Tabii bunlar büyük emek mahsulü. Bunlara baktığımızda bizim hukuk dünyamızda akademisyenleri dışındaki eserleri karşılaştırdığınızda kabili kıyas bile değil, kitabı olan, makalesi olan, araştırması olan hukukçu yok gibi. Şimdi Fahri Hoca'nın dediği gibi bir dönüşüm. Aslında bizi bir dönüştürmüşler önce. Bizim yani bir yenilgi var. Bizi dönüştürdüler, protestanlaştırdılar, sekülerleştiriyorlar, muhafazakarlaştırıyorlar. Ama bir yandan da İslam'ın kendi gücü bu. Ne hikmetse bir yerden bir filizleniyor. Ben bu çalışmayı böyle görüyorum. Ne hikmetse bir yerden biz olmasaydık da birileri bunu filizlendirecekti. Madem bize bu şey düştü, görev, böyle gördük kendimizi. Bu zeminleri daha anlamlandırmak ve çoğaltmak lazım. Başka yerlerde de bunları yaymak lazım. Ciddi, oturaklı, ayağa yere basan çalışmalar yapmamız lazım. Müthiş bir potansiyel var. İslam dünyası. Ben bu sizin verdiğiniz örneği daha önce de hep veririm. Bardağın dolu yeri, dolu görüntüsü bütün bir Müslüman coğrafyadaki Müslümanların dünyanın bütün zenginliklerinin üzerine basıyor olması. Dünyanın bütün Kuzey Kore'de bir şey yok. Ne varsa Güney Kore'de var, Kore'de var ve bunların hepsi Müslümanların ayaklarının altında. Ve bütün çatışmalar, kavgalar da burada oluyor. Bunun da kıymetini bilmemiz lazım. Bu sadece bir yeraltı zenginliği anlamında söylemiyorum. Bir hoca anlatıyor. Bir kültürel zenginlik de burada var. Batı'da bu anlamda pek tartışma yok. Ama İslam dünyası içerisinde gerçekten çok büyük tartışmalar var. Ben İslam ekonomi doktrinini 76'da aldım okuduğumda ki bir grup arkadaşla yapmıştık bunu. Biz çarpılmıştık yani. Nasıl böyle bir düşünce üretilebiliyor bu İslam dünyasında? O zaman da yıkım vardı. Yani bugün işte Irak yıkılıyordu. O gün de başka yerler yıkılıyordu yani. Bu birdenbire hemen bir bıçak kesintisi değil bu. Son 200 yıl bir yıkım dünyasına dönüştü. Ama bu tip böyle sadece o değil tabii yani Sadr'ın eserleri gibi başka eserleri de gördükçe bizi ümitlendiriyor, bizi gerçekten heyecanlandırıyor. O zaman bu tarz çalışmaları çok kısa sürede demiyorum. Çok anlamlı bir şekilde ekolleştirmemiz lazım. Daha ayağa yere basar hale getirmemiz lazım. En azından biz kendi alanımızda bunu gerçekleştirebiliriz. Ve bu çalışmayı böyle bir zemin olarak düşünüyoruz.
İnsan içinde olunca fark etmiyor. Yani mesela siz şu anda bu çalışmanın içindesiniz. Belki basit bile geliyor olabilir. Ama o küçük adımlar, o küçük birikimler bir 5-10 sene sonra geri dönüp baktığınızda aslında çok farklı ufuklara, çok farklı yeni açılımlara yol açtığını, o birikimin bir hiç ummadığınız bir bereketlenmeyle, çoğalmayla yeni ufuklar açtığını ben her birimiz kendi hayatımızda görmüşüzdür. Yani şu çalışma bile bir ödev alırsınız, bir ay bir şey yaparsınız, eksik yarımdır şudur falan filan ama bir şekilde o gayretin çağrışımları, bereketi, yeni açtığı, ima ettiği sorular, önerdiği çözümler kim bilir kime, başka hiç ummadığınız birisine çok farklı çağrışımlar yapar, çok farklı ürünlere neden olabilir. Yani bu sadece bir ihtimaliyetle iyi niyet gösterisi olarak söylemiyorum. Gerçekten bizatihi öyle. Bizzat benim her birimizin hayatında buna benzer, içinde olduğumuz zaman önemsemediğimiz veya küçük gördüğümüz veyahut da yeterince ciddiye almadığımız, işte mütevazi çalışma, evet mütevazi olmamız lazım ama mütevazi çalışmaların da hiç beklenmedik ufuklar açtığı, yeni verimlere sebep olduğunu, olabileceğini unutmayalım. Yani çok önemli.
Geçen Ankara'daydım ben. HASAYAKA'da ve şeyde HASAYAKA'da bir vurup görüşme yaptık. Mesela birikimleri götürüp orada takdim ettik. Çok şaşırdılar. Böyle bir çalışmanın olabileceğini bile ihtimal vermiyor insanlar. Ben HASAYAKA'ya gittiğimde daha önce bu çalışmada bulunmuş başka arkadaşımızın da orada hakim olarak görev aldığını gördüm. Bir tanesini ben göndermiştim oraya. O aydı da işte Musa orada. Baktım Ferhat Erol da orada. Onlar birbirlerini bulmuşlar hemen. Bakanlığa gittik. Bakanlıkta da bir sürü genç hukukçulardan bir şekilde hakim ve savcı olanlar şimdi Adalet Bakanlığı'nda bürokrat olarak, memur olarak çalışmaya başladılar. Anadolu'da herhangi bir adliyeye gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz ki orada en başarılı hakim genç hukukçulardan giden arkadaşımız. İşte Akyazı'ya gidiyorum. İki tane hakim var, birbirlerini tanımışlar. İkisi de buradan gitmiş. Türkiye'nin her tarafında görev yapan genç hukukçular var. Az değil, 2500'ün üzerinde insan gitti buradan. Bu çalışmadan 16 yıl. Ve hiç tatil yapmayan bir çalışma. Bu bile alan çalışmalarında bizi nereye götüreceğini görebiliyoruz. Diğer alanlarda da inşallah böyle çalışmalar yapılırsa ki işte bilim sanat gibi daha değişik çevrelerde bunlar yapılmaya çalışılıyor. İşte tarih alanında, sosyoloji alanında, farklı sosyal bilimler alanında. Bunların daha anlamlı hale geldiğini düşündüğümüzde umudumuz hala var. Bir kere işte en başta söyledi. Eğer soru sorabiliyorsak umut hala vardır. Yok soru sormayı unuttuysak Allahu alem. Babas gider yani. Evet.
Şimdi meydan okuma iddiasından bahsediyorsunuz aslında. Bahsettiğiniz düşünceler de işte
sesi yükselt.
Bahsettiğiniz düşünceler de 70'lerden beri özellikle işte, siyasal aslında, çevresinde öyle ya da böyle farklı konularda da olsa benzer hususları dillendiriyor. Ama geldiğimiz noktada bizatihi bu iddianın sahipleri gördüğümüz insanlar ilgili evrilmenin sonucunda aslında yok etmek istedikleri veya işte meydan okuduklarını söyledikleri şeyin ya taşeronu oldular veya onun bu mekanizmanın içerisine bir şekilde dahil oldular. Süreç dahil etti veya 70'lerde örülen düşünce çok yeterli değildi. Takım boşlukları vardı. Onları oraya getirdi. Neticede kalkınmacı bir model bugün onlar aracılığıyla pazarlanıyor. Bütün İslam dünyası aslında sadece Anadolu topraklarında değil. Bugün Mısır'da İhvan'a da gösterilen model buydu. Tunus'ta işte gösterilen model. Bu yani bir açmaz değil mi? Veya nasıl açılır?
Tam sorun ya doğrusu. Tam sorunu anlamadım.
Şunu diyorum. Bahsettiğimiz meydan okuma iddiası köklü bir iddia yani işte özellikle 70'lerden beri gündemde olan bir iddia. Ama o 2000'lerle beraber bu iddianın sahipleri, en azından bir kısım sahipleri bizatihi bu iddiayı yönettikleri sistemlerin içerisine dahil oldular. İşte AK Parti örneğinde, AK Parti işte sistemle kucaklaştı. Sadece yerel anlamda değil, uluslararası sistemle de aslında bu düşünce sahiplerinin de belki kucaklaşması anlamına geldi bir şekilde. Ya bu düşünceyle ilgili mi bir problem? Yoksa pratikten mi kaynaklanıyor? Bu bir açmaz mı?
Yani arkadaşlar şeyi yani ben bugünkü pratik siyasete indirgemiyorum. Yani bahsettiğimiz şey şu, o değil. Ve şu andaki pratik siyasetin temsilcileri niyetlerini sorgulamıyorum. Pratik siyaset bu söylediğimin altında bir şey. Yani konuştuğumuz şey o değil. Bu siyaset şu anda ne Mısır'da, ne şurada, ne burada pratik siyaseti yürütenlerin kaldıracağı bir mesele değil. Zaten tek boyutlu bir olay da değil. Yani sadece siyasetle alakalı da değil. Siyaset bu işin belki bir bölümüdür. Yani sen teorik olarak hukuk sistemini, yani beşeri hukuk, ilahi hukuk, işte modern hukuk, evrensel hukuk meselesini teorik olarak çözememiş, bununla ilgili bir hazırlığın yoksa bütün bu ülkeyi yerine geçirmişin bir anlamı yok ki bunun zaten. Yani medeniyet dediğimiz şey zaten bunun üstünde bir şey. Yoksa olay sadece siyasal bir mücadeleyi indirgenirdi, iktidar meselesini indirgenirdi. İktidarı eline geçirdiğinde mesele hallolmuş olurdu. Türkiye'de mesela yanıltıcı olan şey ne? Türkiye'de bir sistem değişikliği olmuyor. İktidar ekleri arasında bir değişiklik var. Yani sadece ekler arasında bir el değiştirme yaşıyor. Sistem değişmiyor. Dolayısıyla bahsettiğimiz medeniyet tasavvuru meselesine baktığımızda şu anda yaşananlar belki bunun altında çok alt düzeyde bir mesele. Siyasilerin ve eylem içerisinde olan insanların aynı zamanda ideolog, aynı zamanda fikir adamı, aynı zamanda düşünce üretmeye ve belirlemeye konumuna geldikleri vakit felaket oluyor. Yani içinde yaşadığım siyasi ortamı şey yapın. Yani şu anda siyaset düşünceyi de belirliyor. Entelektüel çabaları da belirliyor. Hak etmediği biçimde çok farklı yerleri de kuşatmış vaziyette. Bilerek veya bilmeyerek. Bu sorun siyasetten çok siyaset dışında olması gereken, siyasetin üstünde olması gereken unsurlarla ilgili bir sorun.
Şunu söyleyebilir miyiz? Bu,
yani affedersiniz, isterseniz en adil, ideal bir devlette yaşıyor olsanız bile iktidarla belli kesimler ilişkisini uzak tutmak zorundadır. Yani hepimiz menkıbe okumuşuzdur, ahlak kitabı okumuştur, sultanın sofrasında uzak durun diye hikayeler anlatılır. Bu sadece şey değil, yani laf olsun diye söylenmiş şeyler değil. Güçle, iktidarla entelektüelin, aydının, alimin ilişkisini belirleme açısındandır. Bağımsız olmak zorundadır. O üst söylemi belirler, siyaset onu pratiğe geçirir ve siyaset her zaman üst söylemin altındadır. Ondan daha alt seviyededir. Buyurun.
Ben tersinden bir okuma yapayım. 70'li yılların başı Türkiye'de iki önemli şey oldu. Birincisi sisteme karşı mücadele, sistem karşıtı mücadele kavramsallaştırıldı ve pratiğe konuldu. Bu gruplar, örgütler kitlesel halinde değildi. Bireysel, mesela rahmetli Ercüment Özkan bunlardan bir tanesiydi. Sistem lafını hep kullanırdı. Ama bir grup insan da vardı. Bunu şöyle anladı. Sistemin her şeyini red anlamında anladı. Nüfus kağıtlarını yırttılar. Çocukları okula kaydetmediler. Daha doğrusu nikahlarını tasdik ettirmediler. Ama çocuklar 7 yaşına gelince mecbur kaldılar, nikahı kıydılar. Çek senet kullanmıyorlardı. Ama o zaman limon satıyorlardı. Veya işte ellerinde mala inşaat yapıyordu adamlar. Sonra kalfa oldular. Usta olunca çek senet kullanmaya başladılar. Şimdi bu da tam tersinden bir şey. Yani o topyekün mücadeleyi sadece siyaset olarak algılamak yanlış. Veya topyekün mücadeleyi sadece sistemin belli bir yerine vurmak olarak anlamak yanlış. Ercüment Özkan bunu çok iyi anlayan birisiydi, bir anlatan birisiydi. O öyle geldi Ermenilerle falan, nüfus kağıtlarıyla falan uğraşmıyordu. Ama o dönemin, ona benzer birkaç kişi daha, ki daha sonra bunlar örgütlü çalışmalara dönüştü. Şimdi mesela ben sisteme karşı bir mücadele dediğimde, işte o muhafazakar Müslümanların, siyasettekilerin, bürokrasidekilerin büyük bir kısmı bunu anlamıyor. Sisteme karşı mücadele, sistemin ne olduğunu bilmiyor. Ve kendilerine de iktidar gördükleri için sistemle de bütünleşmiş görüyorlar. Yani şimdi siz Müslüman kardeşlerinize karşı mı mücadele edeceksiniz? Böyle bir algı var. Halbuki medeniyet algısı başka medeniyetlerin bizim üzerimizdeki nüfusunun kırılması anlamında topyekün mücadeleyi ifade ediyor. Dolayısıyla bu olayın iki farklı kırılmaları, uç kırılmaları bizim kafamızdaki şeyi, yargıyı etkilemesin, etkilememeli yani.
söyleyeceğim arkadaşım. Yani size az önce Cengiz Han'la örnek verdiniz, ondan sonra bir işgallerinden bahsettiniz. O işgalin şu anda devam ettiği. Yani eskiden bir yeri işgal ediyordu, birisi geliyordu, sonra gidiyordu. Yani herkes orada daha sonra normal hayatına devam ediyordu. Şu anda bizim işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ya artık 1800'lü yıllardan sonra yani modernleşmeyle birlikte yani Osmanlı toplumunun işte bizim kanunlarımızın değişmesi, oradan söyleyeyim. Yani bu işgal hala devam ediyor bir şekilde. Öyle değil mi? Şu an itibariyle. Yani bizim toplumumuzda yani bir savaş sonrası kimse gitmedi. İşte az önce söylediğiniz 100 yıl geriye doğru gidip de bir Osmanlı'ya çoğumuz bilmiyoruz. İşte akademisyen de olsa, avukat da olsa yani araştırma öyle bir yapmıyoruz. Yani şu an itibariyle arkadaşın söylediği sistemde Müslümanlar bu işi yani yine hala devam ettiriyor mu, ettirmiyor mu? Yani biz yani mesela kendimize göre bir yani şu anda son dönemde baktığımızda Kültür Bakanlığı'na bile bir çok bir şey değil yani. Bir medeniyetin oluşması önemli. Bir kültür lazım. Yani biz hala şeye uğraşıyoruz. Yani Batı Medeni, Avrupa Birliği'ne girmek gibi bir şeyimiz var yani. Hala iddiamız o.
Yani mesela
yani
şeye gelecek iş, günlük siyasete şey yapmak istemiyorum ama mesela bunu samimi olarak mı söylediler, içinler mi biliyorsunuz, AKP iktidarının ilk döneminde işte şey şuydu, biz Avrupa Birliği'ne bir medeniyet projesi olduğu için giriyoruz. Yani çok fiyakalı bir laf, fakat o kadar tehlikeli bir laf ki bunun tehlikesinde siyasetçi belki siyaset gereği bunu söyleyebilir. O siyasetçi ama aydını, düşünürünü, okumuşu, talebesi de aynı konuşuyor ve siyasetçinin ağzına bakıyorsa vahim olan o. Türkiye'deki vahim olan olay bu. Siyasetin pratiği içerisindeki iyi niyetle veya kötü niyetle bir sürü manevra çeviriyorlar, bir sürü dengelerle uğraşıyorlar, ediyorlar. Onu Allah bilir kendi aralarındaki bir iş. Bu beni bağlamamalı. İslam düşüncesi, İslamcılık adına ortaya çıkan insanlar mümkün mertebe bunun dışında, bundan uzak durarak hatta ama yok saymadan o adeta ağı örercesine, peteğin içini doldurucasına kendi alanını doldurmak zorundayız. Yani bir siyasetçi çıkıp bütün bizim entelektüel tartışmalarımızı, gündemimizi, hedefimizi belirliyor, ona göre insanlar konuşuyor, yazıyor, oluyorsa o zaman vahimdir. Yani şu anda bence Türkiye'de en eleştirilmesi gereken, en üzerinde konuşulması gereken meselelerden biri bu. Siyasi başarı Müslümanların, yani İslam adına değil, sonuçta Müslüman kimlikleri insanların yaptığı siyaset, bunu ayırt etmek lazım. Yaptıkları işlerle İslam düşüncesinin, dini düşüncenin, hatta buna İslamcılık falan da demiyorum, daraltmıyorum, yani dini düşüncenin, dini esas alan, referans alan bir düşünüş biçiminin bugüne yorumlanması, uygulanması arasında devasa bir fark var, uçurum var. Bu farkı biz oradan o beslenerek değil, yeri geldiğinde onu eleştirerek, eleştire kalarak, muhalif kalarak ama alternatif şey yaparak. Çünkü hayatın pratiği içerisinde kaybolduğunuz vakit ne felsefe gelişir, ne düşünce gelişir, ne teori gelişir. Hayattan kopmadan ama onun üstüne çıkarak, onun üstüne çıkarak bir şeyler üretmek zorunda. Bu en fazla bir çelişkili alanlardan biri de siyaset ilişkisidir. Pratik siyaset. Yoksa şu anda da bir siyaset yapıyor. Yani Müslümanın her hayatı siyasettedir. Ama pratik siyaset anlamında mesafeli durmak zorundadır. Düşünürler, yazarlar, neyse. Evet. Ben buna inanıyorum. Son olarak sen bir söyle, kapatacağım.
İbn-i Battuta hocam örneğini verdiniz. 20 küsur sene bütün Asya kıtası adeta, Asya kıtası gezen ve fikirlerini bir şekilde test etme imkanı bulan bir düşünürden bahsettiniz adeta. Bizim şu anki hani hep şeyden örnek veriyoruz burada. Belki 100 sene önce yazılan kitapları okuyamıyoruz gibi bir serzeniş, ki haklı bir serzeniş. Bence belki eşdeğerde olacak şekilde bugün yazılan kitapları da takip edemeyecek bir nesil var şu anda. Sadece geçmiş okumalar yaparak mı bu tip bir şeyle bir karşı tarafı anlamadan, bir fikirlerinizi test etmeden bir mücadele yapılması mümkün mü, yoksa İbn-i Battuta örneği gibi biz biraz açılıp bunu coğrafyadan dışarı çıkıp bir takım fikirlerimizi yine geçmişten gelen okumalarla, yani sabitlerimize dayanan fikirlerimizi işte karşı gördüğümüz medeniyetle bir test etmeli miyiz? Bir mukayeseli medeniyet okuması yapılmalı mı yani bu anlamda?
O da bu şey bir konu tabii. Yani bu illa geçmişten okuyamadığımız için falan, bu okumaktan şunu kastetmiyoruz. Yani 17. yüzyılda yazılmış bir risaleyi açıp okuyup oradan buraya uygulayalım anlamında değil. Yani o bir tecrübedir. Yani bu sadece pratikle ilgili değil, düşüncede de öyledir. Yani Batı'da en postmodern düşüncenin sahibi bir insan bile işe Aristo'dan başlar ve Hegel'e, Marx'a kadar getirir, ondan sonra sıçrama yapar. Yani o geleneği hazmettikten sonra onu yapar. Yani işte, daha basit bir örnek vereyim. Picasso'nun tablolarına bakarız, saçma sapan değil mi? Yani resimden anlamayan birisi için klasik resmin hiçbir. Ama o adam o resmi çizebilmek için zaten klasik resmin bütün aşamalarından geçmiş, tekniğini, perspektifi, gölgeyi, işte bütün şeyleri geçtikten sonra onun üzerinden oynuyor artık, yeni şeyi üretiyor. Yani onun için anlamlı Picasso. Yani bir herhangi bir klasik bir ressamın yapacağı her şeyi, tabloyu, portreyi, natürmörtü, rahatlıkla en iyisini yapabilecek düzeye geldikten sonra adam artık kendisiyle oynuyor. Düşüncede de böyle bir şey. Sen bu geleneği tam bilmiyorsan, zaafları, eksikleri, şunuyla birlikte İslam düşüncesi altında yeni üreteceğimiz şey, yani modern paradigmanın içerisinde bir yere sıkışır kalır. Yoksa bunu aynen alalım, tekrarlayalım anlamında değil. Yani aksi takdirde gelenek yük olur.
Veya günü okumayalım anlamında da değil.
Yani gelenek yük olur sırtımızda, oraya takılıp kalırsa. O bir birikim, yani tarihi tecrübe ve süreklilik dediğimiz şey, bütün bunları da içine alıp hazmedeceksin, onun üzerine yeni bir şeyler üreteceksin. İşte yine Picasso'dan açayım. Picasso, farklı bir kültürden olmasına rağmen adam 3 yıl Tunus'ta hat dersleri almış bir adamdır. Niye? Nonfiguratif sanatın en şeyi, insanlık tarihinde bulduğu en harika sanat tarzı diye adam gidiyor ama hat mı yapmış? Yok. Ama oradan aldığı şey kim bilir hangi o göz okulunda, hangi tapusunda nasıl uyguladı? Anlatabiliyor muyum? Yani klasiği biliyor, bütün sanat geçmişini, bütün ekolleri biliyor, o batı resim şeyinin perspektifi, gölgeyi bilmeyi hallediyor. Onun üzerine artık çok boyutlu işte şeyi nedir o, çok perspektifli tablolar çizmeye başlıyor. Felsefede de öyle. Foucault, Aristo'yu, Hegel'i şunu bunu bilmese, postmodern düşüncenin işte bir sürü şeylerini, bilgiyi, bilginin arkeolojisini, şunu bunu böyle uçuşlar yapabilir mi? Yapamaz. Veya yapsa da kimse ciddiye almaz. Kimseye ciddiye almaz o. Yani her düşüncenin, her geleneğin bir şeyi vardı, hiyerarşisi vardı. Bir soykütüğü vardı. O nereye aitsin sen? Yani onu ispatlamıyorsan kimse ciddiye almaz. Bu akademide de böyledir, üniversitede de böyledir. Zanaatta ve sanatta da böyledir. Her alanda böyledir. Yoksa onu olduğu gibi buraya aktaralım. Olmaz tabii. O zamanın koşulları farklı bir şey. Bir tarım toplumunda işte geleneksel bir şehir hayatı içerisinde gelişmiş. Ondan sorunları başka bir şey. Modern dünyada bir metropoldeki insanın yaşadığı problemler çok daha farklı. Ama ondan koptu değil. Sonuçta insan, sonuçta sabitelerimiz var, değerlerimiz var. O değerlere kimi zaman geçmişte nasıl çözüm üretilmiş, şimdi ne üretebiliriz? Bunları karşılaştıracağız yeri geldiğinde. Yani en basitiyle hiyerarşi lazım ve bu hiyerarşi soykütüğünü, kendi secerlerini, düşünsel secerlerini göstermek, bilmek zorundasın. Ondan sonra uçuş yaparsın, ondan sonra açılım yaparsın.
Evet, kifayeti müzakere diyoruz. Bir dakika söyle. Efendim? Anlamadım. Ne diyor?
Soru soracağım.
Soru mu soracaksın? Ya hadi bak, 2 dakika var ona göre. Yeni Pakistan'dan geldi.
O medeniyeti varlığını oluşturabilmek için, bunu farkına varabilmek için. Çünkü ben oraya gittiğimde benden daha hevesli olduklarını gördüm. Hep söyledikleri şey şu, ikimde konuşursak konuşalım. İki ayrı devlet ama biz tek milletiz. Yani millet kavramını orada alıyorsunuz. Bizim ümmet olarak söylediğimizi artık bu şekilde söylüyoruz. Ama hani Kur'an'ı tanımda da geçen millet kavramını kullanıyor onlar. Biz tek milletiz diyorlar. Bu ilginç. Oraya gittiğinizde bozulmamış şeyleri görüyorsunuz. Hala onların o hani Osmanlı medeniyet algısı veya İslam medeniyeti diyelim, bu medeniyet algısı gördüğünü söylüyoruz. Ben Halim Hoca'yla yaptığımız dersten de yola çıkarak bu medeniyet algısını oluşturabilmede, ekonomiyi var da STK da bize dışarıdan gelmiş olmasına rağmen vakıf kültürünü devam ettiremeyeceğimize göre veya inşallah devam ettiririz. STK'larla bu medeniyet algısını yeniden oluşturmamız mümkün müdür? İnsani yardım vakıflarının dışında Pakistan'a gittiğimde beni karşılayacak olan ve orada birlikte iş birliğine gideceğim STK'lar bu işi yürütebilir mi? Bu şekilde yapacağımız konferanslar ve birlik verikler aşabilir miyiz? Benim açımdan bu sorunun cevabı önemli. Siz ne düşünüyorsunuz?
Vallahi benim anladığım STK'larla dayanışma
STK'lar daha çok maddi yardım veya işte o tip yardımlar yapıyor ama bu millet kavramı çerçevesinde bu insanlarla bir araya gelmenin yolunu hani, olabilir mi? Nedir yani?
Yani şöyle bir şey var. Yani sizin sorunuzdan benim anladığım şimdi STK'lar aslında bir pratik bir çözüm şu anlık, öyle görünüyor. Yaşadığımız koşullarda insanların pratik olarak geliştirdikleri bir şey. Ama bizim geleneksel İslam toplumlarında STK diye bir şey yok. Yani sivil toplum diye bir şey yok. Onun yerine cemaatler var. Yani bu cemaat yeniden modern dünyada nasıl üretilir, üretilebilir mi? Modern cemaatler Batı'da da var. Bu STK'nın dışında. Fakat bunlara takılıp kalıp da yeni bir kendi cemaatimizi geleneksel formlar içerisinde oluşturacağız diye beklemenin alemi yok. İnsanlar buldukları pratik içerisinde bir çözüm üretiyorlar, anında devreye sokuyor. Ama niyetle rengi, dili ne olursa olsun aradaki hiçbir şey olmadan Afrika'daki, Pakistan'daki bir Müslüman kardeşine, Müslüman olmasa bile bir mazluma ulaşabilmek fikri. Esas dinamizm bu. Yani STK'ya oluşturan felsefi arka plan seni belirlemiyorsa, yapıyı oluşturmuyorsa formel şekline bence takılmadan şu anda pratik neyse onu geri yapmak zorundasın. Yani Afrika'da insan ölüyor, ben ne yapacaksın falan, yapı şudur budur deme lüksümüz yok. Dolayısıyla esas olan evrensel değerler içerisinde, evrensel perspektifi oraya taşımak. Bir İHA gönüllüsü bütün varıp da bir çadır götürürken, bir paket götürürken bu çözümlemeleri yapıyor mu ama esas farkında bile olmasa onda bir ümmet bilinci var, bir insanlık sevgisi var, bir fedakarlık duygusu var. Dolayısıyla o yardımı götürürken bile zaten orayla bir paylaşmayı sağlamış oluyorsun. Bazı şeyler kendi doğallığı içerisinde kendi çözümlerini üretiyor. Ha, burada ilkeler nedir? Temel ilkeler belli. Haramdır, helamdır. Pratik olarak bu böyle çözülebilir diye düşünüyorum yani.
Ben izlerini biliyorum. Az çok Rusya'da açılımdan sonra işte 89 değil mi? O açılımdan sonra mesela Kırım'a giden cemaatler oldu. Oraya hem Kur'an-ı Kerim getirdiler, de kendi dillerinde tercüme ederek getirdiler. Orada cami açtılar. Mesela Kırım'da vakfın bir tanesi çok güzel bir cami açtı. Ve mesela ilk ezan kaç yılındaydı hatırlamıyorum ama 95 yılındaydı galiba. Bizim Kemal Özpınar Kırım'da ilk ezanı okumuştu mesela. Adamlar ilk defa o topraklarda ezan duymuşlar. Daha önce ezan duyan nesil gitmiş. Bir şekilde işte komünist rejim onları orada bitirmiş. Ama o nesil ilk defa ezan duymuştu. Çok heyecan verici bir şey. Bu tip şeyleri belki daha ileri artırarak sadece yardımlarla bırakmayıp o kültürel beraberliği işte değişik think tank kuruluşlarıyla ne diyelim veya düşünce kuruluşlarıyla sağlamak mümkün.
Tabii şu anda bizi aşan bir boyut var. Yani bir ulus devlet diye bir şey var. Parçalanmışlık var ve bunların getirdiği engeller var. Bunu nasıl aşabilirsek mümkün mertebe aşmak zorundayız. Yani acil olan mesele bu. Yani Avrupa ulus devlet fikrinin tarihi, kurucu yeri orada ama kendi sınırlarını kaldırıyor. Yani bir yere girdiğinde sanki bir memleket, bir şehirden bir şehre gidiyormuş gibi ülkeler arasında rahatlıkla dolaşıyorsun. Bir medeniyet ortak havza böyle oluşturur işte. Sen ise işte Suriye'ye gidemiyorsun, Irak'a gidemiyorsun, bilmem ne yapamıyorsun. Parça parça şeylere bölünüyorsun. Bunu hangi kanallarla delebilirsek delmenin yollarını acilen bulmamız lazım. İnsanlar birbirine gidip görmeli.
Evet, kifayetin müzakere. Üsküdar, Ümraniye, Kartal'a kadar servis var. Bilmeyen arkadaşlar öyle söylemiş olalım. Servise binebilirler.